Evet. Sayın Tuncay, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Benim
biz
için zevk.
Ederiz. Gerçekten sizle program yapmak çok heyecan verici. Çünkü sosyal çalışma alanında teknoloji ile ilgili bir konuyu konuşabileceğimiz en yetkin, en yenilikçi kişilerden birisiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tekrardan.
Rica ederim. Latife yapıyorsunuz. O kadar yetkin olacağımı düşünmüyorum. Teknolojinin hızına yetişmemiz çünkü çok zor. Ve bizden daha genç olan kuşaklar şüphesiz bizden daha çok ilgilenebiliyorlar.
Çok. Biraz öyle oluyor. Yetişemiyoruz. Her zaman evet. Bizden bir adım önde oluyor.
Evet.
Şimdi aslında ilk başta konuşmaya, bugün sizle teknoloji ve sosyal çalışmayı konuşacağız ama öncelikle bir teknolojiyi bir değişken olarak hayatımızdaki yerini anlamak için hani sormak isterim. Şimdi teknoloji hayatımızı nasıl etkiliyor? Ve hani bu hayatımızı nasıl etkiliyor genel başlığından sosyal çalışmaya indirgersek böyle bir hani söyleşinin böyle bir boyutu olsun.
Evet evet, çok yerinde olur. İyi bir soru bu, iyi bir başlangıç. Zaten dost meclislerinde de konuşulan konu başlıklarından bir tanesi her zaman.
Evet.
Genç yetişkinlik döneminde sıklıkla değil mi? Evet. Teknolojinin bize getirdiği fenalıklar falan çok konuşuluyor. Herkes üzerinde çok fazla konuşuyor, çok fazla dedikodu yapıyor fakat ondan asla vazgeçme eğilimi göstermiyor.
Evet.
Dolayısıyla bir dikotomi var ortada. Bir tarafta teknolojiyi aşırı sevenler, ona tutkuyla bağlı olanlar ve teknolojik her türlü yeniliği büyük bir coşkuyla karşılayanlar var.
Evet.
Adeta bir teknofil, böyle bir teknofili bir durum var. Sanki teknoloji bizim böyle sadık dostumuzmuş gibi, sırdaşımız, her şeyimiz, can yoldaşımızmış gibi hep davranmışız. Bakarsanız teknolojinin yani aletle olan ilişkinin doğasında enteresan bir şey görüyorsunuz. Bir defa aleti kendisi yapıyor, sonra araç olarak kullanması beklenirken
amaç haline
evet, kendi yaptığını da tapmaya başlıyor. Onsuz bir hayat tasavvur edemiyor. Yine bu dikotominin teknofili tarafında olanlar Umut'cu. Dramatik olarak tabii böyle yani mesela yarım saat telefonundan uzak kaldığınız zaman çok büyük bir gerginlik yaşıyorsunuz. Nomofobi evet. Gibi bir problem var değil mi? Nomofobikler. Dikotominin tabii bir de öteki tarafı var. Bir de bu teknofobik olanlar var. Yani böyle bir teknoloji üzerine atıp tutmak, teknolojiye tukaka demek de sanki hani bir entelektüel düzey gibi adeta. İnsanların teknolojiyle bir düşman ilişkisi kurması durumu da söz konusu. Dolayısıyla bu entelektüel tartışmalar, bu zeminler bizim teknolojiyle olan ilişkimizi makul bir çerçeveye oturtmamıza izin vermiyor.
Aslında baktığımızda iki uçtan bahsedebiliriz evet. Bu bağlamda. Peki
böyle düşünüyoruz. Yani böyle yani işte yani sıradan akıl yürütmeyle böyle bakıyoruz. Yani sadık bir dost mu yoksa bu bir düşman mı? Belki ikisi de. İkisi de. Yani bu aslında hepimiz için.
İki yüzlü olan bir...
Tabii iki yüzlü bir süreç var. Yani burada çok ilginç şeyler var. Benim öğrencilerime de yıllarca anlattığım teknolojiyle ilgili tabii bilişim teknolojileri dersinde anlattığım bir anekdot hemen aklıma geliyor. Biliyorsun klasik Yunan filozoflarından Platon'un bir eseri var. Phaedrus. O eserde Plato Sokrates'in Phaedrus'a yazdığı mektupları betimlemiş. Böyle bir kitap düşün. O mektuplardan bir tanesinde bir hikaye geçiyor. Hikayede bir şey var. Yukarı Mısır'ın şehirle bir şehir kralı var. Tamus isimli bir meşhur kralın hikayesi. Belki şimdi sen de hatırlayacaksın.
Evet.
Kral Tamus tabii yaşadığı ülkede ülkesinde bir mucidin ismini duyuyor. Diyorlar ki Tanrı Teut diye bir kimse var. Bu böyle şiir bulmuş, müzikler geliştirmiş, geometri, ondan sonra aritmetik ve daha da önemlisi yazıyı falan bulmuş diyorlar. Bu müthiş bir mucit var ülkenizde kralım diyorlar. Huzuruna çağırıyor Tanrı Teut'u ve Teut büyük bir coşkuyla eserlerini, buluşlarını sergilemeye çabalarken sen en önemli ne buldun onu göster, benim vaktim az diyor kralımız. Ve Teut yazıyı buldum efendim diyor. Ne işe yarar bu yazı deyince, insanlığın bilgeliğinin kitabını ben buldum. Bilgelik bununla mümkün olacak diyor. Düşünün diyor, yani artık insanlar ayrıca hiçbir şeyi de unutmayacaklar diyor. Her şeyi yazacaklar ve bundan sonra bilgelik kuşaklar arasında müthiş bir hızla yayılacak diyor. Tabii kimsenin beklemediği bir cevap veriyor Tanrı Teut'a Kral Tamus ve diyor ki sen kusura bakma ama bilgeliğin değil. Ancak bulsan hafızanın şeyin reçetesini buldun. Bir anımsatma reçetesi evet. buldun. Bilgelik böyle olmaz, bilgi kırıntısıyla. Yani bilginin özünden mahrum olan insanlar hafızalarını dış bir aygıta bel bağlayacaklar ve ancak bir hatırlatıcı olarak onu kullanacaklar. Onlar bir malumat sahibi olacaklar, bilgi olmayacaklar. Böyle hikaye devam ediyor. Tabii doğrusunu isterseniz Tamus biraz karamsar. Yani bugün yazı hakkında bu kadar kötü düşünmek asla söz konusu değil. Fakat bir buluşun bize yarar mı getireceği yoksa zarar mı vereceği noktası gerçekten onu nasıl algıladığımız, kullandığımızla da ilgili. Diğer taraftan işte bak şimdi bilgi toplumunda yaşadığımızı düşünüyoruz ama bir enformasyon bombardımanına
Evet.
cinsiyetten, yaştan, olgunlaşma düzeyinden bağımsız olarak maruz kalıyoruz. Bu da işin acı tarafı.
Aslında
Evet.
baktığımızda insanı bir fenomenolojik varlık olarak tanımlarsak Mengüçoğlu'nun dediği
Evet.
gibi insanın belirli özellikleri üzerinden özelliklerini tanımlayabiliyoruz. İşte yazı yazan, okuyan, düşünen, devlet kuran gibi. Yani bu fenomenolojik varlık üzerinden de Ionna Cucirati
Evet.
insan onuru kavramını açıklıyor. Yani insanın yapıp edip edebildiklerini insanı diğer insanlardan ayıran bir özelliği tanımlıyor ve bunu bir insan onuru olarak tanımlıyor. Belki de teknoloji bu bağlamda da görmek mümkün. Yani aslında insanın yapıp ettiklerinin hep bir pozitif yanı var, hep bir de negatif yanı var. Yani bir yapılan, üretilen bir şeyi iki boyutlu düşünmek mümkün. Yani bu özde teknoloji olabilir ama başka bütün bağlamlarda görmek mümkün. Belki teknolojiyi de böyle değerlendirmek gerekebilir. İki boyutu olan, iki yüzü olan, nereden bakarsak oradan iyi bir şey ya da kötü bir şey görebileceğimiz bir boyut olan bir kavram olarak görmek mümkün.
Evet, teknolojiye koşulsuz kucak açmak bir risk. Bu açık. Bize getirdikleriyle bizden götürdüklerinin muhasebesini sürekli yapmak zorundayız. Bu gayet açıktır yani. İlginç şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi de meşhur bizim mesleğin kuramsal temellerine çok büyük katkı sağlayan Üstad Freud'un bir eseri. O eseri çok karamsar bir eser. Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları adını taşıyor. 1920'lerin başında yazmış Umut. Civilization and its Discontents diye, medeniyet ve hoşnutsuzlukları. Bu eserde bir yerde diyor ki, ya diyor bu kadar bulup ettiği insanların, keşfettiği şeyler, aletin, edevatın, hakikaten bize gerçekten yararlı, faydalı ve ahlaki bakımdan da manidar olup olmadığını yeterince sorguluyor muyuz? Mesela diyor, şimdi diyor eğer demir yolları bulunmamış olsaydı, kızım beni bulunduğumuz şehirden terk edip çok uzaklara gitmeyecek. Ben de onu çok merak edip anksiyetem yükseldiği için bir telefon aygıtına ihtiyaç duyup arayıp ona nasıl olduğunu sorma ihtiyacı duymayacaktım. Ya da diyor ki mesela doğum kontrol yöntemlerini bulduk tıp teknolojisindeki gelişmelerle. Çocuk ölümlerini azalttık. Yine başka bir yani çocuk sayısı bakımından dünyada büyük bir değişiklik yaratmadı bu. Dolayısıyla böyle karamsar, teknofobik fikirler de hiç akıl almaz bir şekilde yani böyle pozitivistik yani bilimle uğraşan, sürekli yenilikle uğraşan, yeni fikirle uğraşan insanların da ağzında bu da enteresandır, kafa karıştıran bir durum yani.
Peki şimdi teknolojinin iki yüzünü konuştuktan sonra günlük hayatımıza baktığımızda geçen ayki podcast'ta da konuştuk işte çocukların
Evet.
elindeki telefon, bütün ebeveynlerin artık telefonun olması yani sosyal medya üzerinden iletişim kurmasının nasıl tehditkar bir şey olduğunu da konuşmuştuk. Böyle
Yani
bir
bizim
sürü
nüfus
değişken var.
gruplarımızı
Evet, bak,
konuşmak lazım değil mi?
evet. Baktığınızda
Biz
neler
sosyal
çıktı?
hizmet uzmanları tabii sosyal işlevselliği artıran girişimleri profesyonel ve kurumsallaşmış zeminde yürüten meslek elemanlarıyız. Yani özet itibariyle sosyal hizmet mesleği, sosyal işlevselliği artırma mesleği. Teknolojik yeniliklerin, araçların sosyal işlevselliği nasıl etkilediğini okuyoruz. Her an bunu izlemek, bunun farkında olmak zorundayız. Artıranlarını desteklemek, azaltanlarını engellemek zorundayız. Biliyorsun temel ihtiyaçlardan yola çıkarak daha karmaşık psikososyal gereksinimleri karşılamaya dönük profesyonel bir sosyal destek uygulaması sosyal hizmet. Dolayısıyla bu bağlamda kategorik olarak insana yardım eden meslekler içinde yer alan sosyal hizmet uzmanlarının teknolojinin yanında ya da karşısında durması, TUKAK'a deyip teknolojik aletleri, özellikle bu sözünü ettiğim sosyal medyayı kullanmamızı sağlayan donanımları, tabletleri vesaire çocuklarda olabildiğince uzak tutmayı tercih etmeleri makul değil. Biz bunların biraz da içeriğine bakmak zorundayız. Bir defa bir çıkış noktamız bu olmalı, değil mi? Diğer taraftan tabii şu çok önemli. Biliyorsun Marshall McLuhan bu konuda çok kafa yoran entelektüellerden de 1960'ların başında zannediyorum bir kitap yazmıştı. Understanding Media. Şimdi iletişimciler onu gayet iyi bilirler zaten.
Başat kitap gibi bir şey.
Evet, yani, evet. Onun başucu kaynağıdır. Medyayı Anlamak adlı bir kitabı var. Tabii 60'larda bunu yazmış olması bizim için de enteresan. Orada ana mottosu kitabın hemen girişinde yazar. Ana mottosu kitabın medium is the message. Ortam mesajdır şeklinde ifade edilmiş. Hatta orada komik bir şey de var. Kanada'da kitabı bastırdığında yayın evi şaşırmış. Kitabın girişindeki o meşhur şeyi alt başlığı medium is the massage diye. Mesage yerine massage diye. Medium is the masaj, yani ortam masajdır gibi böyle komik bir şey yazmış. Ne yapalım, ne edelim, özürler dilemeye kalkışırken bırak demiş, kalsın böyle satılsın kitap yani. Yani böyle bir komik de bir, ironik de bir tarafı vardır. Şimdi hakikaten bir teknokrasiç var, yani burada bir teknopoli var. Daha da hani temiz bir düşünme gerekirse aslında teknolojik bir determinizm de var. Yani insanlığın ahlaki tekamülünü bilimsel tekamülünden daha çok teknoloji belirliyor. Dolayısıyla burada bizim yaşadığımız kültürü yoğun bir biçimde şekillendiriyor teknolojik araçlar. Bunu bilmiyoruz biz. Yani bizim başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Yani kimsenin yüz yüze bakmayı tercih etmediği sosyal ortamlarda bulunuyoruz. Mesela bunu hepimiz söylüyoruz ama o kadar da samimi yakınmıyor insanlar. Hemen aygıtlara bakıyorlar. Yani bu yüz yüze iletişim üzerine o kadar çok konuşuruz, o kadar çok kuramsal fikir üretiriz ki ama bunların tam tersini yaparız mesela. Yani bu ekran enteresan bir şey, yani karmaşık bir durum bizim zihinlerimiz açısından. Ve tabii McLuhan hocanın dediği gibi böyle bakarsan eğer çok tabii olarak teknolojik araçlar son tahlilde bizim gerçeklik denilen şeyi algılama biçimimizi etkiliyor, şekillendiriyor, biçimlendiriyor. Bu önemli bir mesele.
Sosyal yapılandırmacı bir boyutun olduğunu söyleyebiliriz bu bağlamda.
Şimdi mesela çocukları burada konuşmak söz konusu olabilir. Yani bu kadar soyut tartışmanın üzerine sosyal hizmet uzmanlarının en önemli meselesi, öncelikli meselesi tabii çocukların refahı. Sonra kadınlar, yaşlılar, engelliler gibi nüfus gruplarının sosyal işlevselliğini artırmakla meşgulüz. Bir defa çocuklar bizim hassas noktamız. Özellikle bu sosyal medya araçlarının çocuklarımızı nasıl etkilediğini düşünürseniz, bir defa sosyal medyanın çocuk tasavvuru var mı, ona bakmak lazım. Yani sosyal medya
nasıl bir
cinsiyetsiz
çocuk
olduğu ölçüde hani yaştan da bağımsız bir tasarım mı? Doğrusu modernizmin ürünü araçlar bunlar ve tekil bir müşteri var orada. Yani bir kullanıcı var, user var. Bunun cinsiyeti ve yaşı belli değil. Olgunlaşma ile ilgili bir konu var çocuklukta, değil mi? Çocuk büyüyor, olgunlaşıyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Çocuğu belirli bilgi kümelerinden uzak tutarak mümkün oluyor. Cinselliğe, sağlık, hastalık, ölümle ilgili hani tıbbi durumları, politikayı örneğin, politika yani reel siyasi gerilimleri, tartışmaları içinde ekonomi de var. Çocuktan uzak tutuyorsunuz. Ondan bağımsız bir çevrede büyütüyorsunuz. Çünkü onun kapasitesini aşan bilgiler ve gerilimler, duygusal dinamikler var bu bağlamların içerisinde. Çocuk daha immatür çünkü bu veriyi alamaz. Şimdi baktığınız zaman internet, sosyal medya ve yine hala televizyon araçları bu açıdan hani çocukları politik maalesef değil mi? Ekonomik, ticari çok ciddi çocuktan uzak tutmanız gereken tıbbi konularda yoğun bir içeriğe maruz bırakıyor. Yani burada teknolojiyi coşkuyla karşılayan teknofiller sessizce boyunlarını büksünler. Çünkü hakikaten hiç kimsenin bir fikri yok çocukların ne kadar filtrelenebildiği, aile filtrelerinin, YouTube'un şunun bunun, işte aile içerik kısıtlamalarının ne kadar işe yaradığı konusunda kimsenin fikri yok. Ve çocuklar ekspoze oluyorlar, bu açıktır yani. Ve bu zarar görmeyi beraberinde getirir.
Aslında baktığınızda bir risk grubundan da bahsedebiliriz çocuklar açısından. Evet. Bu da kontrolsüz bir şekilde teknolojiye ve sosyal medyaya ulaşmak. Biz genelde çocuğu değerlendirirken risk faktörleri açısından bu boyutu çok fazla dikkat etmiyoruz. Yani ihmal açısından baktığınızda uygulama süreçlerine.
Teknolojinin biçimiyle meşgulüz ebeveynler olarak bir taraftan. Ve yani kullanma süresine çok takıntı yapıyoruz ama o teknolojinin, sosyal medyanın ihtiva ettiği, mesela YouTube'un ihtiva ettiği şeyin çocuk üzerindeki etkilerini doğrusu pek de bilmiyoruz. Çocuğun o sırada ne izlediğini de çok da takip edemiyoruz. Bu çocuklarımızın gelişimi açısından açık bir sonuç doğurur. Bunlar çok fazla sağlıklı, onların sağlığına uygun olmayan, gelişimine uygun olmayan bilgiye maruz kaldıkları için belki adultifikasyon dediğimiz yetişkinleşmeye başlarlar böyle. Bilgili çocuklar karşımızda olur ama immatür adults dediğimiz olgunlaşmamış böyle tuhaf bir yetişkin formatıyla karşı karşıya kalırsınız. Çok küçük yaşta enteresan şeyler konuşan
bunu kutsayan yetişkin anne babalar da var aslında baktığınızda.
Anne baba da çocuğunun zekasıyla övülerek yani bir büyük bir insan, bir bilim adamı, büyük devlet adamı falan olacağını zannederken çocukta başka ruhsal semptomlar oluşabilir. Yani bu enteresan. Bu immatür adult meselesi önemli. Bu toplumsal duyarlılığı artırma, bilinci yükseltme yönünde de sosyal hizmet mesleğinin rolleri var. Yani dolayısıyla bu noktada özellikle yine bu araçlar üzerinden toplumsal farkındalığı yükseltmemiz lazım. Bir veçe bu konuda.
Bu açıdan televizyon görece daha kontrollü bir mekanizma haline geldi. Yani tanıdığım çocukları olan arkadaşlarımın evine gittiğimizde belirli kanalları izliyorlar ve hangi kanalda hangi saatte ne çıkacağını da öğrenmişler. Ve çocukla bir anlaşma yapıyorlar. Mesela günlük televizyon izleme saati 2 saat. Ama o 2 saatin içinde ne izleyeceğine çocuk karar veriyor ama aile onay veriyor ve kumanda anne veya babanın elinde. Biraz hani internette her ne kadar filtre koysak da çocuk farkında olmadan da bazı şeylere erişip izleyebiliyor. Ya da çocuk için mesela bu oyun YouTuber'ları var. Oyunlarla ilgili oyunlar oynuyorlar. Yani böyle oyunları takip ediyor çocuk. Ben bu ona çok yabancıyım ama böyle 1,5 saat boyunca oyunun nasıl oynanacağını anlatıyor. Bir ufaklıkla tesadüfen buna maruz kaldım. Aslında oyunu anlatıyorum ama çok küfürler var. Hani kendi aralarında bir lügat var ve bu lügat aslında bizim çocukla karşılaştırmamamız gereken zorbaca lügat
ve meşru yani. Orada olduğu için meşru.
Baktığında anne baba diyor ki benim çocuğum aslında oyun videosu izliyor ama
evde oturuyor, pijamaları giymiş, ama işin tertemiz, bir de dişlerini fırçalamış ekranın
tabii,
başında.
Tabii anneciğim bir saat izleyeceğim ya da babacığım bir saat izleyeceğim deyip izlediği
yetişkin
içeriğin
yetişkin dünyasını yaşıyor orada.
Evet, farkında olmadan böyle
şeyler. Siber zorbalıkla ilgili gerçekten farkında olmadığımız şey o. Bütün bunların oyun olduğunu zannediyoruz. Hayatın, dünyanın oyun olduğunu zannetmeye de devam ediyor çocuklar. Ve aslında gerçekten bu bazı entelektüeller bunu söylüyorlar. Teknoloji basbayağı bir bilim alanı falan değil herhalde, bir felsefe alanı yani ahlakla ilgili, insan ahlakının gelişimiyle ilgili bir alan. Siber zorbalığın bu kadar yaygın olmasının sebebi de hala gerçekten bunun zorbalık olduğunu anlamıyor olması yetişkinlerin, öğretmenlerin, rehberlerin vesaire. Bu konu üzerine söylenecek söz çok fazla.
Çok fazla.
Bir nokta koymak çok güç. Ama şurası açık ki çocukları yani cerrahi bir yöntemle tamamen teknolojik enstrümanlardan uzak tutmak, tablet yasakları koymak falan da makul değil. Yani çocuğun içinde yer aldığı doğal sosyal çevreye yabancılaştırılması, bir biçimde ötekileştirilmesi demek. Teknoloji okuryazarlığını bilmiyor olması çocuğun da makul değil. Dolayısıyla içinde olmadığınız sürece kavramanız da çok zor. Dolayısıyla kullanmak lazım. Sosyal medyayı tanıması, bilmesi lazım ki ne kadar zarar görebileceğinin de farkında olsun.
Burada
Biraz tabii diğer yönlerini de konuşmak lazım.
tabii.
Ben de böyle yani şimdi hep sosyal sorun bağlamında okumayı doğru bulmuyorum
Bu
teknolojiyi.
biraz aslında şöyle bir şey.
Evet.
Biz hep sorunlar üzerinden konuşan bir mesleğiz. Hani
Evet. Çekici
olayı
değiliz o yüzden hiç.
tabii çok
Hep
sevilmeyiz hani
sıkıntı
sıkıntı
konuşuyoruz.
konuşuruz
Evet.
hep. Biraz da sohbetlerimiz hep bu yönde gidiyor. Çünkü
Evet.
bir sorununa müdahale etmeyi ana odak nokta almamızdan
Evet.
kaynaklanıyor. Yani sorun çözen bir meslek olmanın yarattığı
Evet.
için
Patoloji gözlükleri taktırıyor bu bize. Her şeyi risk,
evet.
şüpheci tiplere
Bu aslında mesleki bir hastalık da olabilir ama
dönüşüyoruz.
yani analitik düşünme becerileri gelişmiş bir sosyal çalışmacı için de çok ideal bir göz de olabilir. Bazen hani konuşurken çok mesleki gözden baktığımızın farkına varsak da
Evet. Yakalayabilirsiniz tabii birçok şeyi.
aslında bir küçük ayrıntıları da görebilmenin olanaklarını sağladığı için aslında bu patolojik gözlüklerden de çok şikayetçi değilim. Lakin konunun tabii dinleyicilerin de dikkatini çekebilecek pozitif yanlarına da bakmak mümkün.
Yani şimdi tabii 21. yüzyıla mı köprü kuralım, 22. yüzyıla mı hani köprü kuralım çocuk yetiştirirken, hayatımızı tasavvur ederken bu önemli bir soru Umut. Yoksa 17. 18. yüzyıla da köprü kursak olur mu yani? İlla geleceğe mi bakmak zorundayız? Anı yaşamak ve yalnızca geleceğe bakmak, hiç geçmişe bakmamak. Tabii burada erdemin kaynağı neredeyse, bilgeliğin kaynağı neredeyse, Kral Thamus'un dediği gibi oraya bakmak lazım bana göre. Belki de biliyorsun yani 20. 21. asır hiç meşhur bir filozof üretmiş değil yani. Hani aydınlanma, hani Rönesans'ın olduğu yere bakmak lazım. Ahlakın, erdemin kutsallaştırıldığı alanlar var orada. Çok büyük, geniş alanlar var. Geniş çevreler var. Dolayısıyla bir ironik olarak da böyle yani sürekli geleceğe dönük ve sürekli yarına dönük bir yani koşma halinde olmayı da yine de riskli görüyorum.
Peki sosyal çalışma mesleğinin bilgi üretim
Evet.
sürecine baktığımızda gayet eklektik bir bilgi üretme sürecinin olduğunu ve bunun aslında pragmatik bir süreci de beraberinde getirdiği için eleştirildiğinin farkındayım. Yani burada bir şey var ama teknolojiyi çocukla çalışırken pozitif yönde dönüştürebileceğimiz enstrümanlar da yok değil. Bugün
Evet.
işte TRT Çocuk mesela çok hani hakikaten
Önemli girişimler.
önemli bir girişim. Bu bağlamda bireyle çalışan sosyal çalışmacılar için, çocukla çalışan sosyal çalışmacılar için teknoloji nasıl bir enstrüman olabilir? İstendik bir değişimi sağlamak için bir çizgi film izletmek gibi örneklendirebileceğimiz neler olabilir?
Evet yani beceri geliştirmek için çok fazla araç sunuyor bize bunlar. Yani bu tabletler, akıllı tahtalar, uygulamalar. Bunları olabildiğince teşvik etmek lazım. Ve bilginin değerli bir şey, yararlı değil. Değerli bir şey olduğunu göstermek lazım. Bu bir tartışma. Yani yararlı olanı sürekli tercih eden kapitalistik dünya görüşü ya da pragmatik dünya görüşüne karşı değerli olanı da tercih eden bir dünya görüşünü göz ardı etmemeliyiz. Yararlı ve değerli olan arasında denge kurmak lazım. Çocuklar için şüphesiz beceriler falan önemli ama bir noktayı unutmamak lazım. Bu bir tipik sosyal hizmet bakışı olmalı. Bir defa sosyal eşitsizlikleri artıran yönleri de var teknolojinin. Şimdi iPhone'ların fiyatlarını görüyorsun ve mesela bununla beraber gelen eğitim uygulamaları yani o cihazınız olmadığı sürece, bir iPad'iniz olmadığı sürece birçok yani eğitsel ciddi önemli ve faydalı materyale de erişemiyorsunuz. Dolayısıyla teknolojinin yarattığı dezavantajlı gruplarımızla orta sınıf gruplar arasındaki farkı da açtığı farkı da azaltmaya dönük girişimlerimiz
Bugün
olmalı.
aslında her ne kadar biraz sıkıntılı da olsa yani şöyle sıkıntılı da olsa okuma yazma bilmeyen çocuklar için böyle
Evet.
projeler geliştirilmeye çalışıyor bazen kod yazma eğitimlerinin
Evet.
düzenlenmesi gibi. Yeni dönemde bazı büyük şirketlerin de desteklediği projelerle kod eğitimleri gibi ya
Bu
da
çok
çeşitli
önemli.
eğitim programlarının
Evet.
düzenlendiğini görüyoruz. Belki de artık sosyal soruna bakışımız bizim hep belirli mekanizmalarının oluşturulmasına yönelikti. İşte nakdi yardım vermek, işte okula devam etmesini sağlamak, sosyal çalışma uygulama alanında da insanların teknolojiye erişebilmeleri, yararlı ve erdemli bir şekilde teknolojiye erişebilmelerinin olanakları da aslında belki de bizim için bir değerlendirme sürecinde, meslek uygulamalarda yani değerlendirme sürecinde bir unsur olması gerekiyor bu dünya, bu dönemde.
Çocuk da çalışan, yaşlıyla çalışan, diğer dezavantajlı gruplarla çalışan sosyal çalışmacılar, bir defa bu grupların gelişimini desteklemek, mümkün kılmak için teknolojik olanakları daha iyi kullanmalarını kolaylaştırmalı. Ve sözünü ettiğin o kodlama bence bir mucizedir. Bu çocuklarımıza kodlama öğreterek bir önemli bir sosyal kalkınma çabasına hizmet ederiz. Zannediyorum Hindistan'ın bu konuda çabaları var.
Evet. Başarılı yani uygulamalardan var.
Bölgelerde çocukları bu beceriyi kazandırıyorlar ve istihdam piyasasında daha etkin olmalarını başarıyorlar yani. Bu çok önemli.
Bunun gibi araçları da yaratmak gerekiyor.
Evet. Şimdi tabii yaşlı nüfus açısından da okunabilir teknolojinin yararları. Telehealth uygulamalarını herkesin bilmesi lazım. Yani teknolojiyi yaşlımızın sağlığı, yaşlımızın öz bakım olanaklarını daha kolaylaştırmak adına da kullanıyoruz, biliyorsunuz.
Belki ben de teknolojiyi çok sevenler tarafındanım ama daha iyi bu dönem yakın zamanda tanıtılan işte Apple'ın saatlerinin son versiyonu EKG ölçer hale gelecekmiş.
Evet.
Aslında baktığınızda hani artık kullanıcıların da bireyselleşmesi de gündemde, sağlık datalarını kullanmak açısından.
Evet, ciddi bir sağlık verisi biriktirebilecekler.
Tele destek mekanizması genellikle bir kurumda takip edilen bir datayla gerçekleştirilen bir uygulamaydıken artık böyle büyük kurumsal mekanizmalara ihtiyaç duymadan da insanlar kendi sağlıkla ilgili verilerini kullanabilecek diye bir gündemde söz konusu. Yani yaşlar evet, açısından.
Bu önemlidir.
Sanırım Japonya'da tartışılıyordu ve deneniyordu. Bu toplum temelli bakım community care'de robotların kullanılması da aslında gündeme geliyor. İşte ilaçlarını veren, belirli ilaçları zamanında veren, işte belirli yardımcı asistan robotlar da gündeme geliyor. Bu bağlamda da aslında belki de yaş tartıları açısından düşündüğünüzde bireylerin kendi yaşam alanlarının kendi belirlemesine dair bir hakkın olduğunu görüyoruz. Hani evet, bu hakkın gereklerinin de yerine getirilebileceği bir düzlemi de göreceğiz. İnsanlar olanaksızlıklardan, yani kendi bakım hizmetlerinden yararlanmadıklarından dolayı belki huzur evine gidiyorlardı. Uzun vadede belki bu tele destek veya sanal yapay zeka ile veya geliştirilmiş işte robotik teknolojiyle farklı bir yaşlı profilde göreceğimizi düşünüyorum. Bir de özellikle şu anki kuşağın, teknoloji kullanan kuşağın yaşlandığını da göz önünde aldığımızda çok farklı bir yaşlılıkta bekliyor. Bu da aslında belki de bizim danışana dair düşüneceğimizi, profilimizi de değiştirecek gibi uzun vadede. Yani bir 20 sene sonraki danışanla şu anki danışan çok farklı olacak gibi. Nasıl görüyorsunuz bunu? Neler değişir?
Bir defa ruh sağlığı hizmetleri, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde, yani profesyonel psikososyal destek uygulamalarında sosyal hizmet mesleğinin gelişmiş ülkelerde çok artan bir işlevi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun, Çalışma Bakanlığı'nın 2018 verilerine bakarsan psikoterapi görev gücünde, psikososyal terapi görev gücünde toplam çalışanların içerisinde %65 oranında sosyal hizmet uzmanı var. Onu psikologlar, psikiyatristler izliyorlar. Tabii bu kadar çok olmaları, sayıca çok olmaları, çok geniş nüfus gruplarıyla, alt tepteki gruplarla, çok farklı kuruluş çatıları altında bu psikososyal desteği sunmalarıyla söz konusu. Bu noktada bilişim teknolojileri ne işe yarar? Ne yapabilir mesela? Bir defa computer based, daha çok bilgisayar tabanlı psikososyal hizmet sunumu söz konusu oluyor. Böyle yapıyorlar. Aklına gelebilecek çok basit bir uygulama şüphesiz web terapidir. Bu konuda Amerikalılar evet, hemen dizide çekerler.
Evet.
Web terapi de yapılabilir. Yani Skype kullanılarak da bir web based terapi, izleme, Türkiye'de görüşme olanakları da var.
Aslında yapılıyor Türkiye'de.
Evet, tezler de var. Tezler de var. Yazılan evet, biliyorum yazan arkadaşları da ben. Yani sanal ortamdan hani psikoterapi ya da grup terapisi uygulamaları deneyenler de var. Yani insanları o ikinci alternatif kamusal alan olarak tanımlanan o siber alanda bir de böyle bir profesyonel psikososyal destekle nasıl hani güçlendirebiliriz? Bu tabii coğrafi hani mesafeler açısından, diyelim kentsel bölgelere erişim güçlüğü varsa makul, yani Ankara'da gidip Yani bir metro uzaklıkta oturuyorsanız bunu yapmanız belki manasız ama gerçekten kırda yaşayan, ilçede yaşayan, ruh sağlığı hizmetlerine el an hemen erişemeyen kişiler için makul. Dolayısıyla hem bu da daha belki düşük maliyette sağlanabilecek bir hizmet. Amerikalılar bunu çok tartışıyorlar Umut. Diyorlar ki ya computer based mi yapalım bunu face to face yani gerçek zamanlı bir ofiste mi yapalım?
Burada bir etik tartışmada zaten.
Ve yani mukayese eden çalışmalar çok fazla. Özellikle sosyal hizmet mesleğinin bilişim teknolojileriyle ilgili hakemli bir dergisi var. 1980'lerin sonundan beri çıkan iyi bir hakemli dergi. Bilimsel A sınıfı bir dergi. O dergide bu farklı ortamlar diyelim, ortamlarda yürütülen psikososyal terapilerin vakalar üzerindeki etkileri, çift kör çalışmalarla dediğim gibi yani kontrol denemesinde, denemesi türde yarı deneysel çalışmalarla falan izleniyor. Doğrusu ortam etkili oluyor, bu açık. Yani ortam gerçekten belirleyici oluyor ama aslında bir bunu yapanın, hizmeti verenin de yani çok önemli bir etkisi var. Bu konu üzerinde de belki başka bir zaman daha uzun konuşmak yararlı olabilir. Türkiye'de ruh sağlığı hizmetleri, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde sosyal hizmet uzmanlarına da yoğun ihtiyaç olduğu açık.
Peki işin eğitim boyutuna bakarsak, evet. Şimdi Türkiye'de aslında her ne kadar tartışılsa da uzaktan eğitim artık hani bir sosyal hizmet eğitimin bir parçası haline geldi. Biz de aslında baktığımızda kendi meslektaşlarımızla yaptığımız küçük toplantıları birbirimizle bazı vaka toplantılarını işte bu ortak toplantı sayfaları Hangout gibi ya da çeşitli diğer Skype'ın çoklu katılım alanı gibi birlikte toplantı yapma olanaklarına da sahibiz. Bu da aslında informal bir eğitim alanı da ya da buluşma alanı da yaratıyor. Bunu hem informal bazda hem de formal bazda düşündüğünüzde sadece eğitim vermek yani uzaktan eğitim vermek olarak görmeyelim. Sosyal hizmet eğitimini, sosyal çalışma eğitimini nasıl etkiliyor ve bizi aslında belki gelecekte neler bekliyor bu konuyla ilgili?
Evet yani eğitimin asıl sorusu şüphesiz de eğitimin alt alanlarından bir tanesi de sosyal hizmet eğitimi. Yani eğitimin ontolojisini, epistemolojisini kafa yoranlar bu konuda fikir yürütüyorlar. Eğitimin bizatihi kendisiyle ilgili bir problem var. Bu açık. Bir defa bilginin yerine malumatın kutsandığını bize Kral Tamus zaten söyledi ve eleştirdi. Hani aşırı muhafazakar bir eleştiriydi Tamus'un ki eyvallah ama doğrusu eğitimin McDonald'slaşması söz konusu. McDonald'sization of Education. Bunun üzerine bir kitap da var sosyolojik biliyorsun. Ve üniversite gibi en rafine eğitim kurumlarının malumat aktarma, bilgi bidonlarına malumat aktarma üretim bantlarına dönüşmesi de söz konusu. Standart eğitim paketleri, syllabus'lar, müfredatlar belirli bir bedel karşılığında insanlara veriliyor. Ben şimdi sadece Türkiye'yi eleştirecek falan değilim. Mesela ben bir örnek biliyorum. Münih Teknik Üniversitesi'ni biliyorum. Makine mühendisliğinde dünyaca meşhur bir üniversitedir. Orada okuyan bir genç yakınım bana demişti ki biliyor musun Tarık abi sabahleyin 7.30'da gidip amfide en ön sırada yer kapıyorum. Niye öyle yapıyorsun? Dedi 500 kişiye yakın kişiyi dolduruyor o amfide. Hoca çok önemli bir teknik konuda ders anlatıyor. Fakat o amfiyi 500'den fazla öğrenci doldurmuş ve yani ilk sıralarda olmazsan hiçbir şey anlama şansın yok. Bu kontenjanı kim belirliyor? Yani makine mühendisliği gibi bir bölümde önemli bir dersi aynı anda neredeyse 600-700 kişi niye izlemeye çalışıyor? Böyle ders mi olur? Hani?
Muhtemelen yani, dersi tekrar alanların fazlalığı.
Tekrar alanlar da var ama yani kontenjanlarda olağan dışı bir şekilde üniversitelerde arttı. Çünkü ne oldu? Üretim bantlarına dönüştü. İşsiz olmayan, sürekli öğrenmekte olan bir ayrıca bir kitle var. Türkiye'de de bu söz konusu. Dolayısıyla eğitimin kendisinin yani sınıf ortamında da yürütülse doğasıyla ilgili bir mekanikleşme sorunu var. Şimdi bu zaviyeyi göz ardı etmeden bir de ilişkinin, etkileşimin, duygu transferinin, model almanın, rol oynamanın önemli olduğu bir mesleği konuşuyorsun. Evet. Yani psikoloji, sosyal çalışma, danışmanlık gibi önemli mesleklerin eğitimlerini bu tür uygulamaları nasıl yapacağını yapılandırmadan yapmaya çalıştığını düşün. Yani kalabalık sınıflarda yaptığın ders bu noktada belki uzaktan eğitime yaptığın dersten daha düşük kalitede olur. O yüzden kategorik olarak sosyal hizmetin örgün sınıf eğitiminden bağımsız olarak uzaktan eğitimle yapılması kötü değil. Burada set kurulması gereken ve ciddi şüpheli yaklaşılması gereken eğitim açık öğretim. Orada eğitim yok çünkü. Yani orada sadece bilgi aktarma var. Yani hazır yazılmış materyali okutma var. Teorik bir transfer süreci var. Dolayısıyla bu konuda uzaktan eğitim ve sınıf eğitimini mukayese etmek önemli bir çalışma konusu.
Açık öğretimi ayırdığımızda
tabii.
Yani o hakikaten problemli ve belki açıktan, mesleğimiz açısından çok büyük bir tehdit.
Evet.
Bunu bir yere koyduğumuzda. Uzaktan eğitimin biraz önce sınıf eğitimi kadar etkili olamayacağını hani söyledik. Hani, peki sınıf eğitimini destekleyen uzaktan eğitim mekanizmaları gibi ya da
tam da öyle söylemedim aslında. Yani kalabalık bir sınıfa nazaran
daha bu
uzaktan eğitim çok daha evladır.
Yani şöyle özetlersem söylediğinizi doğrulamak isterim. Duygu aktarımının, transferansların, rol model almanın önemli olduğu bir meslek olduğumuz için uzaktan eğitimin bu konuda eksik bir yanının olduğunu ama çok kalabalık bir sınıfta da alınabilecek bir eğitimin yani aslında
pek de mümkün olamadığını
uzaktan eğitimle bu konuda çok tehlikeli ya da çok zararlı olamayacağını hani söyledik.
Uzaktan eğitim makul, açık. Yani ilişkinin, etkileşimin mümkün olduğu, sesin ve görselin taşınabildiği her ortamda etkileşim mümkün. Yani insan insana gözüyle dokunur, sesiyle dokunur. Bu iki dokunma yolu mümkün olduğu sürece birbirini izler, fark eder, duygularını alır, bulaşır duygular birbirine. Bunun için bu araçları kullanmada hiçbir sakınca yok ve doğrusu Türkiye gibi yani öyle orta büyüklükte işte küçük olmayan bir ülkemiz var. Birçok şehrinde çalışan uzmanlarımızın eğitimden yararlanmaları, uzmanlaşmaları, ihtisas yapmaları aslında bir zorunluluk bugün.
Evet.
Ve onların ayağını sürekli bir eğitime götürmek mümkün olsa da sürekli hoca götüremezsiniz. Yani okul açmak da mümkün değil. Dolayısıyla uzaktan eğitim programlarını teşvik etmeliyiz. Madem böyle bir teknoloji var ve bu olarak bize açıkça sunulmuş uzaktan eğitim yani hızlı görüntü transferi, ses transferi, belge bilgi transferi, grup sanal grup odaları bunu en an kullanmak zorundayız. Hem de daha yapılandırılmış oluyor bu açık. Spontane olmuyor. Yani her şey sistematik oluyor, açık.
Aslında bir sene önce tasarladığımız ama sonra yapamayacağımız anladığımız bir uğraştı. Bizim de aslında buna benzer bir şey vardı. İşte sanal gözlükler biliyorsunuz.
Evet.
Gerçeklik, sanal gerçeklik alanında oyunlar var. Yani insanlar gözlükleri takarak oyunda yarattıkları figürlerle etkileşim kurabiliyorlar. İşte birlikte çeşitli etkinlikler yapabiliyorlar. Farklı yerlerde olsalar da acaba sanal gözlüklerle bir bu hani dokun görme ve işitsel anlamda bir olanak yaratılabilir mi ve bunun üzerinden hem eğitim hem de e-terapi farklı bir yere getirilebilir mi diye düşündük. Tabii sadece düşünceyle kalmadığı için işin boyutu hani böyle kaldı ama belki uzun vadede böyle şeyler de görebileceğiz.
Evet.
Buna doğru giden bir teknolojinin de olduğunu
harika, düşünmeye değer.
Görüyoruz yani.
Sosyal hizmet uzmanları bugün Türkiye'de teknolojinin kullanım konusundaki standartlarını belirlemek zorunda. Bir gündemimiz bu olmalı. Yani hizmetlerimizde, kuruluş hizmetlerimizde, profesyonel destek hizmetlerimizde, müracaatçımızla yürüttüğümüz bireysel danışmanlık hizmetlerinde teknoloji ne kadar kullanacağız, nasıl kullanacağız? Mesela WhatsApp'tan yazışabilir miyiz danışanımızla? Bütün bu standartları konuşmamız lazım. Bir gün sonra randevumuz var diyelim, bir çiftle görüşeceğiz bir konuda. Akşamleyin onda cep telefonumuza WhatsApp'tan bir mesaj gönderebilir mi? Birbirimizle görsel paylaşabilir miyiz? Bütün bu kuralları, konuşmanın kurallarını, konuşmanın, iletişimin araçları bu kadar genişlemişken yeniden düşünmek lazım. Bir defa sınır koymadan profesyonel ilişki kuramazsınız. Bu açık. Ve bu araçların profesyonel hizmete belirli sınır ihlalleri yaratması olasılığını da göz ardı etmemeliyiz. Ve ihtiyaç duyduğumuzdan daha fazla malumat toplama durumu da söz konusu olabiliyor. Yani özellikle bireysel danışmanlık hizmetlerinde. Yani mesafeler azaldıkça, toplumlar şeffaflaştıkça maalesef mahremiyet ihlalleri de çok fazla yaşanıyor. Bu çocukların yetişkinleşmesini, ahlaki gelişimini büyük bir zarar verdiğini herkes biliyor da. Ama yetişkinler arası ilişkilerde de bu mahremiyetin korunması, güçlüğü, konuşulması, düşünülmesi gereken. Yani, şu yüzden teknoloji kullanma standartlarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Yani her şeyin aşırı bir adeta pornografik düzeyde, yani duyguların her manada ekspoze edilmesi söz konusu. Buna ilişkin de dikkatli olmamız lazım.
Böyle bir yaşam dayatılıyor belki de.
Tabii yani şimdi siz profesyonel danışmanlık veriyorsunuz. Instagram hesabınızla yediğiniz içtiğiniz her şeyi görebiliyor insanlar. Yani bu özel hayat ve kamusal alanınız arasındaki farklar belirsizleşince profesyonel hizmetiniz de bundan nasibini alır.
Sınırlar.
Facebook'ta sizin arkadaş listenizde danışanlarınız, müracaatçılarınız. Yani bu ilişkinin doğasını, rolleri tam bir konfüzyona, çatışmaya sokar bence. Bir belirsizliğe iter.
Aslında yurt dışında var. Belki Türkiye'de de buna dair etik kodları belirlememiz gerekiyor mesleki standartlar açısından.
Yani Facebook arkadaş listesine eklenebilir mi müracaatçı? Evet. Sizden sosyal yardım alan, bilmiyorum, aile koruyucu aile hizmeti verdiğiniz ve sıklıkla denetlediğiniz bir müracaatçı aileniz. Bilmiyorum yani sizin Instagram'da paylaştığınız, bilmiyorum oraları tam, ama Instagram'da birlikte bakıyor musunuz her şeyinize? Onlar size, siz onları. Yani bu sosyal teşhircilik meselesini de göz ardı etmemeliyiz. Herkesin böyle rafine ettiği, estetize ettiği, estetize ederek
meşrulaştırdığı,
vazgeçemediği social exhibitionism diyorlar buna, değil mi İngilizce'de? Sosyal teşhircilik meselesi de göz önünde bulundurmamız lazım.
Bu da ayrı bir değerlendirmesi, sosyal çalışmacıların değerlendirmesi gereken bir konu. Hem kendi sınırlarını belirlemek hem de her anlamda, karşılıklı anlamda mahremiyeti konuşabilmek adına. Peki uygulamanın doğası açısından baktığımızda başka böyle başat olarak konuşmamız gereken, çünkü
şeyi çok iyi kullanmak zorunda sosyal hizmet uzmanları. Diğer mesleklerden daha fazla sosyal medya kullanmak zorunda. Bunu asla göz ardı edemezsiniz. Tartışmaya başladığım yerden hiç ayrılmıyorum o çizgiden. Yani ne teknofili ne teknofobi. Fakat yani mesela sosyal çalışmayı, mesela geleneksel bir psikolojik danışma hizmetinden veya bir psikolog arkadaşın yürüttüğü bir danışmanlık hizmetinden ayıran çok önemli bir vasfı makro bağlamı göz önünde bulundurması, çevreyi değiştirme çabasına girişmesi. Yoksa o psikolog da, o danışman da, psikolojik danışman da duygusal destek veriyor profesyonel. Sen de vermek zorundasın yani. Vermemen mümkün değil. Psikolog yapsın demiyorsun. O da sosyal hizmet uzmanı yapsın demiyor. Bu noktada roller birlikte yürütülüyor. Fakat onların yapmadığı bir şey çevreyi bağlama değiştirmek. Orayı bir defa göstermek, bağlam bu. Yani örneğin şiddete uğrayan kadınla çalışırken şüphesiz ego güçlendirmesi falan yapıyorsunuz, ama toplumsal cinsiyetçi tutumunu kadının benimsediği, içselleştirdiği, ona göstermek güçlendirmenin makro bileşeni. Ve sosyal hizmet uzmanı buradan doğru çalışıyor. Yani feminist uygulamayı buradan kuruyor. Dolayısıyla bizim sosyal medyayı kullanma konusundaki kapasitemizi çok yüksek tutmamız lazım. Bir defa kendine yardım gruplarını teşvik etmek lazım. Tam bir liberasyon fırsatı sunuyor bu araçlar. Çünkü kadın sokağa çıkamıyor, apartmanın önüne çıkamıyor ama internette gidiyor, kadınlar kulübüne giriyor. Bir sürü faaliyete giriyor, e-desteğe giriyor. Yani her türlü internet destek grubuna girerek kendini ifade etme kapasitesine kavuşuyor.
Anonim olmanın verdiği özgürlükte baskıyı tabii yönetebiliyor ve aslında baktığınızda forum sayfalarının da çok bu anlamda etkili olduğunu görüyoruz.
Hani tabii bir sürü internet destek grubu var. Benim de izlediğim, bilimsel çalışma yaptığım internet destek grupları var. Ben psikonkoloji bağlamında incelemiştim. Uzmanlık alanım olduğu için çalışma alanım. Bunu unutmamalı. Bir de tabii umut, bu hashtagler bence çok değerli. Yani Türkiye bunu çok yaşayarak da öğrendi. Özellikle Twitter mesela gibi bir hani hizmet sağlayıcı üzerinden hashtag kullanarak bir konuyu nasıl gündeme taşıyabiliriz? Hani sosyal çalışmanın reputasyonunu nasıl artırırız? Bu da başka bir tartışma konumuz olsun. Ama bu hashtaglerle ses duyurma, kolektif bir bilinç oluşturma, kamuoyu yaratma konusunda hala ciddi bir potansiyel var. Yani hı-hı, makro sosyal hizmetin bence hı-hı, öncelikle yetkinlik alanı bir lisans, hı-hı, yani bakalaryası olan pratisyen bir sosyal çalışmacı da makro uygulama için mesela sosyal medya kullanmayı bilmek, toplum tabii, örgütlenmesi yapmak.
Yani
bunu teşvik etmek, ses duyurmak olmalı.
Bunu öğretmeliyiz. Gereken, evet,
bunu öğretmeliyiz. Yani evet, sosyal pedagoji teknikleriyle çalıştığımız genç gruplara bunu öğretmeliyiz. Örneğin kentsel dönüşüme maruz kalmış, borçlandırılarak konut sahibi yapılmış bir bölgedeki bir genç grubu düşün. Onların sosyal ihtiyaçlarına ilişkin farkındalıklarını artırmak için çeteleşmeyle ilgili hani çeteleşmeye itilmeleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıdan onları korumak için hemen bir hani o örgütlenmeyi içinde çok yer aldıkları o sanal ortam üzerinden siz yapabilirsiniz. O gençlere de zaten oradan ulaşırsınız. Yani hani bulundukları sanal ortamları da bilmeniz lazım.
Aslında bulunduğu yerden başlamak
tam da bulunduğu yer artık evet, evet, neresiyse.
Artık sanal ortam evet, da belki de tam
bu siber oyunlar yani mı? Hani evet, FPS mi diyorlar? Hı-hı. First person role playing mi? Yani böyle canlandırma oynuyorlar. Hı-hı. Sanal dünyaların evet, içinde çocuklar falan. Oralara da girip bakmak lazım. Sosyal çalışmacı ofisinde değil yani. Hı-hı. Sokakta, evde. Hı-hı. Ve daha da çok bence artık bu sosyal alanlarda onlar gençlerle birlikte hareket edecekler.
Ve aslında evet, gençler ne yapıyorsa da ona ayak uydurmak zorunda.
Bilecek yani. Hı-hı. Bu yetkinlik, mesleki yetkinlik ölçüklerinden bir tanesi de teknoloji yetkinlikleridir. Yani hı-hı, bu psikologlar, danışmanlar ve sosyal çalışmacılar için ortak sorumluluk bence. Hı-hı.
Hem ne olduğunun evet, farkına varmak, hem kullanmak,
evet,
hem de
doğru kullandırmak
evet, açısından.
Burada bunu yapabiliriz.
Okur yazarlık açısından, teknoloji okur yazarlığı açısından yeni bir alan olarak görüyorum. Yani evet, ben şöyle bakıyoruz. Bir, bizim o probleme bakış açımızın yarattığı riskleri yönetmek açısından evet, bir psiko eğitim aracı olarak hani kullanmak. Üç, mesleki enstrüman haline getirebilmek. Dört, hem sosyal çalışmacı birey olarak hem de bir meslek olarak uygulama araçları haline getirebilmek. Yani teknolojiyi burada işte belki online süpervizyon veya onun gibi mekanizmalar oluşturarak mesleki paylaşımı, meslektaş süpervizyonunu, diğer evet, süreçleri yönetmek. Biz aslında evet, kendi medyamızı bu konuda çok etkin kullanıyoruz. Mail grubunda da tartışmalar var. Belki bunu daha öteye götürebilmek. İşte podcast kayıtları var şu an yaptığımız.
Bence bunun için de kutluyorum tabii. Yani bu harika bir girişim.
Yani belki bunun uzun vadede bir YouTube kanalı olur. Sosyal hizmet uzmanlarının toplum evet, eğitimi rolü açısından YouTube'un çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insanlara doğrudan ulaşabilmek açısından hani YouTube Türkiye'de ne yazık ki bir 3-4 sene öncesine kadar müzik dinlenen bir platform haline geldi. Şimdi baksanız, internetten bir araştırma yapsanız bir yazıcının driver'ın nasıl yükleneceğini bile YouTube'dan bulabilirsiniz. Evet. Yani öyle bir öğrenme ortamında.
Çok yararlı.
Ama bu YouTuber'ların ortaya çıkması ile birlikte belki daha trendi olan bir süreç. Artık belki de sosyal çalışmacıların hani bu konuda YouTube'da gibi araçlarda kullanma becerilerinin artması gerekiyor. Toplum eğitim açısından. Çünkü evet, toplum eğitimi de bu yöne doğru gidiyor. Evet. Gidelim bir yerde konferans verelim ya da kadınları toplayalım, onlara farkındalık çalışması yapalımdan sizin de bahsettiğiniz online kendi kendine yardım grupları ve belki de tek yönlü olarak YouTube gibi kanallarla da eğitim mekanizmalarını işletmek gerekiyor. Bir de bu da artık herhalde yeni dönemde sosyal çalışmacıların mesleki bir sorumluluğu oldu.
Umarım olur evet. Çok
olması gerekiyor.
Olur.
Yani, peki. Peki toparlarken konuşmayı gelecekte sosyal çalışmacıları ne bekliyor? Nasıl bir teknoloji bekliyor? Yani belki konuştuklarımızı özetleyecek gibi olacaksınız ama.
Çok zor olur özetlemek. Hmm. Sanki biraz fazla da dağıtmış olabiliriz. Hmm. Çünkü konu geniş bir yelpaze evet, üzerinden evet, gidiyor. Şurası açık ki bağımlılık sorunuyla çok uğraşan bir meslek grubuyuz. Ve gelecekte sosyal çalışmacıların çalışma konuları, o küresel gündemimiz hiç değişmese de biliyorsunuz sosyal eşitsizlik ve yoksulluk bizim asla vazgeçmememiz gereken ve üzerinde çalışmamız gereken problemler. Buna paralel olarak daha bireysel bağlamda bağımlılık konuşacağız. Bağımlılıkla uğraşacağız. Yani bir bağımlılık nesnesi olarak bugün adolesanları, gençleri, yetişkinleri, yaşlıları, bütün nüfus gruplarını enteresan bir şekilde bir bağımlılık nesnesi olarak etkiliyor. Bu açıktır yani. Bu tabii bir fizyolojik bağımlılık değil. Ama bir bağımlılık, bir problem. Yani bir kötüye kullanım söz konusu, bir aşırı kullanım söz konusu, yararsız kullanım söz konusu. Bu bağlamda galiba bunu daha makul kullanmanın yolları konusunda çalışmamız lazım.
Burada aslında şöyle bir boyut da var. Evet. İFE, İnsan Hakları Temelli Toplum Kalkınması kitabında, evet, kalkınmanın boyutlarını anlatırken kültürel kalkınmadan da bahsediyor. Ve belki de bugün insanları sosyal medyaya, sanal aleme dahil eden şey de kültürel olarak belirli kalkınma olanaklarına sahip de olamamaları. Şimdi toplum çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu sosyal medya niye ihtiyaç diyor? Tamam, belki bir yaratılmış bir ihtiyaç da olabilir. Evet. Bu. Ama eskisi gibi insanların bir araya gelip bir birlikte etkinlik yapabilecekleri alanlar da kentlerde çok ulaşılabilir değil. Hatta bu bir pazarlama malzemesi. İşte bir konut reklamı yaparken söylenenlere bakın. Hani işte spor olanakları vesairenin yanında insanlara hayal ettirilen, şahsen benim Burdur'da yaşadığım, hani küçük bir şehirde yaşamaktan dolayı erişebildiğim olanaklara da herkes erişemediği için aslında baktığınızda insanların sosyal iyiliği açısından da bir problemi de yansıtabiliyor sosyal medya kullanmak. Şimdi bir de bu boyutunu görmek gerekiyor. Bunu bir bağımlılık haline getirdiğimiz zaman belki olayı daha dar hani bir bağlamda görürüz, ama sosyal medyayı kullanmamıza ya da buna bağımlı olmamıza iten nedenler de belki psikososyal açıdan güçlenmeye için bir başat nokta olabilir, başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum bu konuda.
Evet, bu konuda daha berrak bir zihinle düşünme ihtiyacımız var. Bağımlılık davranışını artıran bir tüketim nesnesi olarak, bir bağımlılık nesnesi olarak sosyal medyayı aşırı kullanmaya bizi iten psikososyal dinamiklerin psikosu galiba anlık bir tatmin vermesi. Yani erişmek, görmek, ani rahatlamak, yani hedonistik değerlere hizmet ediyor. Fakat insan tabii sürekli böyle tatmin arayışı içerisindeki hani böyle rasyonel, pragmatik memeli değil. Yani o geleneksel psikanalitik dünya görüşünü asla benimsemek istemiyoruz biz. Yani böyle dürtü psikolojisini okuyarak sadece cinsellik, doyum ve saldırganlık dürtülerini denetleme çabası içindeki bir varlık gibi okumuyoruz. İnsanı insan yapan çok temel bir vasıf, iki özellikle dünyaya gelmiş olması. Bir tanesi interconnectedness. Buna yürekten inanıyorum. İnsan bağlantılı bir varlık. Bağlantılı olma halinde iken tatmin oluyor. Yani yalnızlık Allah'a mahsus diye boşuna söylemiyor kimse bizde. Yani bu kıymetli bir söz. Bağlantılı olmak istiyor. Bir tanesi de, ikinci vasfı da insanı insan yapan vasfı, merhamet duygularına sahip olması. Yani şefkat etmesi ve şefkat görmesi. Şimdi insanı buradan okumaya bakarsanız aslında bu iki vasfının bu teknolojik araçlar tarafından karşılanıyormuş gibi bir illüzyona maruz kaldığını görürsünüz. Yani bağlantılı olduğunu düşünüyor. Orada olduğu sürece. Dış dünyayla, gerçek dünyayla, çevresiyle ona ilişkin bir biliş oluşturuyor. Çok da tatmin edici olmadığını fark ediyor yani bu problematik bir şey. İkincisi şefkat, merhamet. Hem görme, saygı, sevgiyle birlikte bunu görme, hem de verme. Yani orada kendini idealize ettiği o südo benlikle temsil etmesi de belki bundan. Dolayısıyla bu bağlantılı olma ve şefkatle ilgili ontolojik, yani içkin vasfını karşılayacak başka yollar olduğunu göstermemiz lazım. Yani fabrika ayarlarımızı sürekli birbirimize hatırlatmamız lazım. 7'den 70'e, yani hemhal olmak, karşı karşıya gelmek ve biraz konuşmakla bu zaten mümkün.
Bu da aslında belki sosyal çalışmanın eksik damarlarından biri. Makro, evet, boyutu bize çok fazla, yani topluluk, evet, çalışmasını çok fazla getiriyor. Biz hep böyle klasik bir danışan anlayışımız var ve bu danışan anlayışımız genellikle bizden hiyerarşik olarak daha düşük ve yardım talep eden, evet, yardım veren, her ne kadar böyle olmaması gerektiğine dair bir etik bilincimiz, evet, hani olmasına karşın. Evet. Belki de bazı sorunları çözmek için bu mekanizmaları da düşünmek gerekiyor. Genelde çünkü tek düze bir şekilde baktığımız için yani sosyal medyayla örtülen ihtiyaçları da da görmek belki mesleki çalışmaların bir boyutu olmalı ve sosyal çalışmacılar bu yöne doğru da bir çalışma gerçekleştirebilmeliler.
Bunu insanlara anlatmalıyız her şeyden önce. Yani conscious raising. Biz sosyal çalışmacılar her şeyden önce farkındalık artırıyoruz. Yani bunu anlatmak lazım. Biz gerçekte hangi ihtiyacımızı karşılıyoruz? Evet. Anahtar sözcük ihtiyaç.
Evet.
Eğer siz teknolojiyi bu kadar yoğun kullanıyorsunuz elbette bir ihtiyacınızı gideriyordur. Ya da giderdiğini sanıyorsunuz. Dolayısıyla belki bunu göstersek bile yani o içgörü dediğimiz o meşhur süreci yaşatsak bile birey, grup, toplum düzeyinde bu önemli bir hizmet bizim için.
Bir dahaki sene biliyorsunuz, bir dahaki sene ondan sonraki sene küresel ajandadaki ana konu insan ilişkilerinin önemi.
Evet,
aslında bu bağlamda da değerlendirdiğimizde teknolojide insan ilişkilerinin önemi açısından tartışılması gereken bir konuymuş gibi de karşımıza çıkıyor. Şu anda bir makale konusu olarak herhalde uyanmıştır bunu dinleyen dinleyicilerimiz için. Tabii söylediğiniz fikirler herkes için açık. Kim çalışırsa muhtemelen bize güzel şeyler üretecek. Ama tabii teknolojide konuşmak gerekiyor.
Evet,
katıldığınız
için... Yani bir dipsiz kuyuyu attık yani bizi konuşmaya kalkışırken.
Vallahi şimdi hani bunu konsepti böyle bir 50 dakikalık programlar halinde yapmaya çalışıyoruz. Yoksa siz de biz bunu ardışık bir şekilde yapsak 5 saat konuşabiliriz, 10 saat konuşabiliriz. Çünkü
o kapasiteyi fark ettik.
Evet, evet. Bir hani bu hani çok mümkün. Hem konunun kendisinden hem de sizin hoş sohbetinizden.
Estağfurullah. Hem de bir maillere bakmak lazım değil mi şimdi? Bakalım ne olmuş biz yokken.
Şimdi artık yeni platformlarda...
Girelim bakalım Twitter'da var mı bir mentionlar falan.
Şimdi yeni platformlarda da dinlenmeye başlayacağız. Evet. Muhtemelen bu kaydı dinleyen meslektaşımız kim bilir ne yapıyor. Yani aynı zamanda hangi saatte ne zaman dinlediğini çok bariz fark etmiyoruz ama belki de...
Ne kadarına dayanabildi. Yani bu attention span de tehlike altında dikkat genişliğimiz. Yani 40 dakikayı falan yani nerede 15 dakikaya iniyor milletin sabrı. Yukarıdan aşağı doğru kaydırma fikri malzemeyi, malumatı, Kral Thomas'un dediği gibi anımsatıcıları unutmaya meyal olduğumuz o bilgiyi yukarıdan aşağı kaydırmak fikri bile onu unutmamız gerektiğini bize adeta söylüyor.
Evet.
Dikkat edersen sürekli kaydırıyoruz medyada, sosyal medyada malzemeyi. Onun kalıcı olmaması gerektiğini düşündürüyor. Tabii eğer bizi gerçekten bu kadar dakika dinlemişse arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz onu dost, kardeşçe duygularımla kucaklıyorum onları.
Yani ilk izlenimler hakikaten bütün yayını dinleyip geri bildirim veren hem meslektaşlarımız hem öğrencilerimiz oldu.
Evet.
Bir de tabii podcast'in zamansızlığı da çok kıymetli. Şimdi biz 2018 yılında bunu konuşuyoruz. Belki 2022 yılında bir öğrenci ödev hazırlarken bu kaydı dinleyecek. Hani o da aslında zamansızlık dediğim o. Hani konuştuğumuz konu çünkü güncellenmiş bir zaman için getirmeyecek.
Evet.
Çok meraklı bir dinleyici kitlemizin, az ama meraklı bir dinleyici kitlemizin olduğunu en azından ilk yayınları kaydederken söyleyebilirim. Bence çok önemli bir konuydu bugün konuştuğumuz konu. Biraz teknik nedenlerden dolayı aslında ilk konumuz bu olacaktı. Öyle planlamıştık. İkinci yayın, ikinci bölümde bu konuyu konuşabildik. Katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi Vudo stüdyolarında çok değerli meslektaş adayımız Onur Aslan'ın sağladığı stüdyo imkanıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Programı kapatırken de kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir stüdyo ortamını gönüllü olarak bize sağladığı için. Size de katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Son sözlerinizi alayım ve kapatayım. Hani
gönülden tebrik ederim. Sosyal hizmet güçlendirir.
Güçlendirir. Evet. O zaman güçlendirici olmasını dilediğimiz bir sonraki yayınımızda da dinleyicilerin karşısında olmayı umut ederek bu ayki podcast'imizi, bu bölümümüzü de kapatmış olalım. Çok teşekkürler geldiğiniz için tekrar.
Eksik olmayın, sağlıcakla. Teşekkürler.